Ayrım 19 Kıyamet Gemisi Clive Cussler Sayfa 257 21. Bölüm. Max Henley acılar içinde uyandı. Acı kalçasından ve başından dalga dalga yayılıyordu. Elektrik akımı gibi gelip kafatasının tepesinde fırtına dalgası gibi patlıyordu. İlk düşüncesi şakaklarını ovmak ve bacağının neden zonkladığını anlamaya çalışmak oldu. Ancak bu yarı bilinçsiz halinde bile harekete geçmeden önce bilincinin iyice yerine gelene kadar hareketsiz kalmasının doğru olacağını biliyordu. Neden böyle olduğundan emin değildi, sadece bunun önemli olduğunu biliyordu. Zaman geçti, belki 5 dakika, belki de 10. Kafasındaki ritmik zonklama ve bacağında artan ve zaman içinde kalp atışlarının ritmiyle birlikte azalan ağrı dışında zamanı takip edebileceği hiçbir şey yoktu. Kendine geldikçe bir yatakta yattığını fark etti. Çarşaf ya da yastık yoktu ve omuzlarının altındaki yatak sertti. Uyuyormuş gibi yaparak hafifçe hareket etti. Her ne kadar el ve ayak bileklerinde soğuk metalin temasını hissediyorsa da en azından iç çamaşırını üzerinde bırakma hassasiyetini göstermişlerdi. Bir anda hatırlamaya başladı. Zelimir Kovaç Eden'in kaçışı, burnuna ve ağzına kapatılan bezdeki ağır ve iç bayıcı koku. Verdikleri ilaç baş ağrısına sebep olmuştu. Yaptıkları diğer korkunç şeyi hatırlayınca suratına tokat yemiş gibi oldu ve bir an nefesi kesildi. Otelden hareket eden bir minibüsün içindeydi. Kovaç ona emirlere uymasına yetecek kadar ilaç vermişti. Tıpkı bir partiden çıkarken yardıma ihtiyacı olan bir sarhoş gibiydi. Minibüste Max arkada yatıyordu. Diğerleri hayal meyal hatırlıyordu. Kyle? Adam Jenner? Emin değildi. Kovaç havaalanlarındaki metal dedektörlerine benzer bir şeyi vücudunda dolaştırıyordu. Bacağının üzerindeyken alet ötmeye başlayınca Kovaç Max'in pantolonunu bir avcı bıçağıyla kesti. Yara izini bulması bir saniyesini aldı ve hiç düşünmeden bıçağı Max'in bacağına sapladı. Hafif uyuşmuş olmasına rağmen vücuduna kızgın bir demir saplanmış gibi olmuştu. Ağzındaki beze rağmen çığlık attı ve acı içinde çırpınmaya çalıştı. Ama birisi omuzlarından bastırıp vücudunu minibüsün zeminine yapıştırmıştı. Kovaç bıçağı etin içinde kıvırarak çıkardığında parmaklarını içeri sokabileceği kadar bir açıklık ortaya çıkmıştı. Kesikten oluk oluk kan geliyordu. Max acıdan kasılmış bir halde umutsuzca karşı koymaya çalışıyordu. Kovaç yarayı deşmeyi sürdürdü. Eldivensiz ellerine ve gömleğinin kollarına bulaşan kanı umursamıyordu. "Hah," dedi en sonunda ve elini çekti. Deri altı verici kabaca bir elektronik kol saati büyüklüğündeydi. Kovaç yukarı tutarak fal taşı gibi açılmış gözleriyle bakan Max'in de görmesini sağladı. Sırp sonra çipi zemine bıraktı ve plastik parçaları ve ufalanmış devreler dışında bir şey kalmayıncaya kadar tabancasının kabzasıyla vericiye vurdu. Sonra Max'in koluna bir iğne sapladı ve fısıltı halinde ''Bu ilacın etkisini göstermesini bekleyebilirdim ama o zaman işin ne zevki kalırdı ki?'' dedi. Uyanmakta olduğu şu ana kadar Max'in hatırladığı son şey olmuştu bu cümle. Nerede olduğu ve ne kadar zamandır burada tutulduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Hareket etmek, şakaklarını ovmak ve bacağını kontrol etmek istiyordu. Ama izlendiğinden emindi ve kelepçelerinde o kadar gevşek olduğunu sanmıyordu. Odada kimse yoktu. Gözleri kapalıyken bile hissedecek ya da seslerini duyacak kadar uzun bir süredir uyanıktı. Bu duvara monte edilmiş kameralar ve yakına konmuş mikrofonlar olmadığı anlamına gelmezdi tabii ki. Kendisini kaçıranların kendine geldiğini anlamamaları için olabildiğince uzun süre beklemek ve bu sırada da uyuşturucunun vücudunu tamamen terk ettiğinden emin olmak istiyordu. Yaklaştığını bildiği şeye karşı koyabilmesi için olabildiğince diri olmalıydı. 1 saat ya da 10 dakika geçti, emin değildi. Tüm zaman kavramını yitirmişti. Zaman kavramını kaybettirmenin ve biyolojik saati ayarlamayı engellemenin sorgucunun en büyük kozlarından biri olduğunu biliyordu. O yüzden zamanın akışıyla ilgili tüm bilinçli farkındalıklarını kasten engelledi. Bir tutsak gündüz mü, gece mi veya öğle vakti mi, gece yarısı mı diye düşünerek çıldırmanın eşiğine gelebilirdi. Max bu doğal ihtiyacı iradesiyle yok sayarak düşmanının elinden bir işkence silahını almış oluyordu. Bu Vietnam'da hiç sorun olmamıştı. Tutsak olarak tutuldukları eften püften kafes ve kutulara bir yerlerden az da olsa ışık sızıyordu. Sorgulama teknikleri hakkında eğitim almış olan Max, zaman kavramını kaybettirmenin ancak kendisini kaçıranlar bunu bir faktör olarak düşünürse etkili olacağını biliyordu. Kendisi için neler planladıklarını öğrenmek için bekleyip görmesi gerekecekti. Yakında bir yerde büyük bir kilidin açılma sesi duyuldu. Max yaklaşan sesler duymayınca kapının oldukça kalın olması gerektiğine hükmetti. Demek ki içinde bulunduğu oda geçici olarak onu tutmak için değiştirdikleri bir yer değildi. Baştan hapishane olarak tasarlanmıştı. Responsivistlerin böyle bir hücrelerinin olması ve hazır olarak bekletmeleri hayra alamet değildi. Kapı paslı metalin sürtünme sesiyle birlikte gıcırdayarak açıldı. Ya menteşeler sık sık yağlanmıyordu ya da hücre rutubetli bir yerde, belki de yer altındaydı. Yatağa iki kişinin yaklaşmakta olduğunu duydu ve tek bir kasını bile oynatmadan bekledi. Biri diğerine göre daha ağırdı ama ikincisi kesinlikle erkekti. Kovaç ve suç ortağı.
''Şimdiye kadar kendine gelmeliydi.'' dedi Zelimir Kovaç.
''İri yarı bir adam, o yüzden gelmeliydi evet.'' diyerek ona katıldı diğer adam. Amerikan aksanına sahipti.
''Ama herkes farklıdır.''
Kovaç Max'in yanağını hafifçe tokatladı. Max sanki teması hissetmiş ama aldırış edemeyecek kadar baygınmış gibi yaparak miyavlamaya benzer bir ses çıkardı.
''24 saat oldu.'' dedi Sırp katil. ''Bir saat içinde uyanmazsa ona bir uyarıcı iğne yapacağım.''
''Ve kalp krizi riskine mi gireceksin?'' Max'in tansiyonu hafifçe yükseldi. Bir sonraki kontrollerinde kesinlikle uyanık olmalıydı.
''Bay Severance yakında burada olacak. Bu adamla oğlu arasında neler konuşulduğunu bilmemiz gerekiyor. Ellerindeyken sürekli yatıştırıcı verilmiş. Kim bilir ilacın etkisi altında neler söylemiştir?''
Bilgiye acil ihtiyaçları var diye düşündü Max. Genel kanının aksine doğru bir sorgulama haftalar, hatta çoğu zaman aylar sürer. Hızlı bir şekilde bilgi almanın en emin yolu acı vermek, çok büyük acılar hissettirmektir. Bu durumdaki bir kurban sorgucunun duymak istediği her şeyi söylerdi. Niyetini tutsağa belli etmemek sorgucunun göreviydi. Böylece tutsak gerçeği söylemek zorunda kalırdı. Kovaç'ın ne istediğini tahmin etmek için Max'in bir saati vardı. Çünkü aşağılık herife gerçeği söylemeye hiç niyeti yoktu. Kevin Nixon film setine doğru ilerlerken midesinin bulandığını hissetti. Burada bulunmakla ölmüş kız kardeşine verdiği sözden dönmüş oluyordu. Sadece durum göz önüne alındığında kendisine affetmesini umabilirdi. Donna Sky'in yeni filminin bu bölümü iki Almanya birleştikten sonra çürümeye terk edilmiş bu depoda çekiliyordu. Bina Kevin'a tek fark dışında Oregon'u anımsattı. Buradaki pas gerçekti. Park yeri yarım karavanlar, yemek vagonları, inşaat iskeleleri, kamera vinçleri ve hareketli çekim dedikleri şey için minyatür raylarla doluydu. İnsanlar ortalıkta arı gibi çalışıyorlar ve jet hızıyla hareket ediyorlardı. Çünkü film dünyasında vakit nakit demekti. Nixon gördüklerinden yapımcıların günde 150 bin dolar harcadıklarını tahmin etti. Yüksek bütçeli bir filmin düzenli kaosuna alışıktı ama şu anda burası ona aynı zamanda son derece yabancı da geliyordu. Silahsız bir güvenlik görevlisi kendisine doğru gelirken stüdyodan çıkan biri seslendi.
''Bu sen misin? İnanamıyorum.''
Gwen Russell güvenlik elemanının yanından koşturup Nixon'a sıkıca sarıldı ve iki yanağından öptükten sonra yüzünü kalın sakallarının arasına gömdü. Her zamanki enerjik haliyle sarılmaya son verip Kevin'i süzdü.
''Harika görünüyorsun.''
''Sonunda yeryüzündeki hiçbir rejimin işe yaramadığını kabullendim ve iki yıl önce mide bypass ameliyatı olmaya karar verdim.'' Kilolarına karşı hayat boyu verdiği mücadele sırasında umutsuz gözüken bu plan işe yaramıştı. Üniversite yıllarından beri 100 kilonun altını görmemişti. Şimdi sıkı bir vücutta taşıdığı 84 kilo kayda değer bir başarıydı. Oregon'un aşçıları ameliyat sonrası perhizine uygun yemekler hazırlıyorlardı ve spora düşkün olmamasına karşın günlük rejimini ibadet gibi uyguluyordu.
''Kesinlikle işe yaramış dostum.''
Etrafında döndü ve koluna girerek kendisini stüdyonun bir tarafına park etmiş karavanların bulunduğu yere götürdü.
Gwen'in saçları çingene pembesiydi. Parlak renkli bisikletçi pantolonu ve kot kumaşından bir erkek gömleği giymişti. Boynunda en az 15 altın gerdanlık sallanıyordu ve küçücük kulaklarının her birinde yarımşar düzine hızma vardı. Akademi ödülüne aday gösterildiğinde Nixon'ın asistanıydı. Şimdi de çok aranan bir makyaj sanatçısıydı ve bunu hak etmişti. ''Yıllar önce gözden kayboldun. Kimse nerede olduğunu ve ne yaptığını bilmiyor.'' dedi kelimeleri peş peşe sıralayarak. ''Anlat bakalım, neler yaptın bunca zaman?''
''Anlatacak pek bir şey yok gerçekten.''
''Yok artık. Ortadan ne kadar 8 yıl falan kayboldun. Ve şimdi anlatacak bir şey yok mu diyorsun? Tanrı'ya falan ulaşmadın değil mi? Bir dakika, Donna Sky'la konuşmak istediğini söyledin. Yoksa onun katıldığı gruba mı girdin?'' ''Reaksiyonerler mi? Neydi?''
''Responsivistler,'' diye düzeltti Kevin.
''Her neyse.'' Gwen en güzel, aptal, zengin kız aksanını kullanarak sordu. ''Sen de onlardan mısın?''
''Hayır, ama onunla bu konu hakkında konuşmalıyım.'' Makyaj karavanına gelmişlerdi. Gwen kapıyı açıp seyyar merdivenlerden tırmandı. Kozmetik malzemelerin ve karışımların kokusu odayı sarmıştı. Üzerinde her boy ve şekildeki şişe ve kavanozlarla göz kalemleri ve bir stadyumu süpürmeye yetecek kadar makyaj fırçasının olduğu aynalı bir tezgahın önünde 6 tane sandalye sıralanmıştı. Gwen küçük bir buzdolabından 2 şişe su çıkararak birini Kevin'a uzattı ve sandalyelerin birine oturdu. Yoğun ışıkta pembe saçları pamuk helvası gibi gözüküyordu.
''Hadi artık, tam Oscar'lardan hemen sonraydı. Bu arada sen hak etmiştin. Ve püf, bir anda yok oldun. Neler oldu?''
''Hollywood'dan uzaklaşmak zorundaydım. Daha fazla dayanamadım.'' Belli ki Kevin onu sinema dünyasına sırtını döndükten sonra ne yaptığını anlatmayacaktı. Ama Gwen hep iyi bir dostu olmuştu ve gerçeği bilmek hakkıydı. ''Beni bilirsin,'' diye başladı. ''Ben de herkes gibi solcuydum. Gözümü kapatıp demokratlara oy verdim. Cumhuriyetçilerle ilgili her şeyden nefret ettim. Çevreci gruplara bağışta bulundum ve hibrit arabalar kullandım. Ben de diğer herkes kadar bir Hollywood ürünüydüm.''
''Sakın bana muhafazakar olduğunu söyleme,'' dedi Gwen dehşet içinde. Politikaya en ufak bir ilgi duymamıştı.
''Hayır, öyle bir şey değil,'' dedi. ''Ben olan biteni bir çerçeveye oturtmaya çalışıyorum. 11 Eylül'den sonra her şey değişti.'' Tarihin söylenmesi bile Gwen'in renginin atmasına yetmişti. Sanki hikayenin nereye bağlanacağını biliyor gibiydi. ''Kız kardeşim Boston'dan beni görmeye geliyordu.''
''Yoksa?''
''Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'ne çarpan uçak onunkiydi.'' Oturduğu yerden uzanıp Kevin'in ellerini tuttu.
''Ya çok üzüldüm, hiç haberim yoktu.''
''Kimseye söylemeye dilim varmadı.''
''Yani bu yüzden mi ayrıldın? Kız kardeşinin ölümünden dolayı mı?''
''Tamamen değil,'' dedi Kevin. ''Bilmem, belki de, bilmiyorum. Cenazesinden 3 hafta sonra işe döndüm. Normal hayata alışmaya çalışıyordum yeniden. Şu tarihi dizi için makyaj yapıyordum. Yıldızın kim olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü şu anda o zaman olduğundan da büyük bir aktris oldu. Sandalyede oturuyordu ve menajeriyle saldırı hakkında konuşuyordu. Şuna benzer bir şey söyledi. ''Biliyor musun, bence o insanların başına gelen korkunç bir şey. Ama bu ülke bunu hak ediyor. Yani baksana dünyanın kalanına nasıl muamele ediyoruz. Bizden nefret etmelerine şaşmamalı.'' Bu alışılmadık bir düşünce değildi. O zaman ya da şimdi. Ama sonra ölen insanların, kardeşimin de saldırıyı yapanlar kadar suçlu olduğunu söyledi. Kulaklarıma inanamadım. Küçük kız kardeşim 26 yaşındaydı, tıp fakültesini bitiriyordu. Ve bu zengin zilli saldırıların benim kız kardeşimin hatası olduğunu söylüyordu. O anda koptum işte Gwen. Hollywood'daki insanlar gerçeklikten o kadar kopuklar ki buna daha fazla tahammül edemedim. Bu kadın Müslümanların hassasiyetlerini rencide ederek, ekranlarda yarı çıplak resmi geçit yaparak milyonlar kazanıyor ve olan bitenden benim kız kardeşimi sorumlu tutuyordu. Birkaç ay boyunca sektördeki diğer insanları da dinledim. Aşağı yukarı aynı şeyleri hissediyorlardı. Amerika'nın hatası saçmalığını daha fazla çekemedim. Bana iğrenç gelen oradaki hiç kimsenin kendilerinin de o Amerika'nın bir parçası olduğuna inanmamasıydı. Kevin doğruca CIA'ya giderek eşsiz yeteneklerini onların hizmetine sunmak istediğini ya da muhtemelen Langston Overholt onun adını CIA'nın ilgilendiğinden bile haberi olmadan önce Juan'a fısıldadığı için şirkette çok daha iddialı ve kazançlı bir işe önerildiğinden bahsetmedi. Cabrio'nun korsan takımının sadık yarı askeri doğasına alışmak son derece kolay olmuştu ve Nixon hayatında ilk kez askeriyenin cazibesini fark etmişti. Hareket ve macera değildi çünkü çoğu zaman canları sıkılıyordu. Çekici olan arkadaşlık duygusu ve kadınlarla erkeklerin birbirlerine duydukları sadakattı. Birbirlerine diğerini tehlikeden korumak için en üst düzeyde sorumluluk veriyorlardı ve bu Kevin'in bilmediği derinlikte bağlar oluşmasına neden oluyordu. Fakat Oregon'la geçen bu zaman onu gerçekte olduğundan farklı biri yapmamıştı. Yine liberal amaçlara katkıda bulunuyordu. Ne zaman postayla oy verecek olsa demokrat oy pusulasını tercih ediyordu ve hibrit aracı Los Angeles'ta bir depoda duruyordu. Sadece bu tür şeyleri daha fazla yapabilme özgürlüğünün değerini anlamıştı.
''Vay be, özür dilerim'' dedi Gwen uzayan sessizliği bozarak. ''Bu tür şeylere pek önem vermem ben.''
''Ben de vermezdim fakat şimdi...'' Sesi alçaldı ve sonunda omuzlarını silkti. Onu huzursuz ettiğini hissedebiliyordu. Belki de düşündüğünden fazla değişmişti. Karavanın kapısı aniden açıldı. Sabah programlarının konuk zinciri içinde veya bir film galasında kırmızı alda yürürken Donna Sky gittiği her yeri dolduran ışıklı bir insandı. Tarz, duruş ve zarafet anıtıydı adeta. Makyaj karavanına saçları bir beyzbol şapkasının altına toplanmış, sivilcelerini gizleyen bir makyaj olmadan, öfkesi burnunda, 20'li yaşlarındaki sorunlu bir genç kız edasıyla ve yetkili bir havasında dalıverdi. Gözleri kan çanağı gibiydi ve etrafında koyu halkalar vardı. Odanın diğer yanındaki Kevin, önceki akşamki içki aleminden kalan kokuyu alabiliyordu.
''Sen de neyin nesisin ve burada ne yapıyorsun?'' diyerek sertçe Nixon'ın üzerine geldi.
Çok belirgin olan akşamdan kalma durumu yüzünden en büyük özelliği olan sesi de çatallı çıkıyordu. Sonra durdu, adamı süzdü ve sonunda tanıdı.
''Sen Kevin Nixon'sın değil mi? Aile mücevherlerinde benim makyajımı sen yapmıştın.''
''O senin ilk büyük çıkışındı yanlış hatırlamıyorsam.'' dedi Kevin ayağa kalkarak.
''Eninde sonunda olacaktı.'' dedi Donna kibirli bir tavırla.
Kevin'in boşalttığı sandalyeye oturdu ve omzunun üzerinden Gwen'e bakarak
''Gözlerimin altındaki şu torbaları yok edecek misin? Birkaç saat daha çekimim yok ama bu şekilde dolaşamam ortalıkta.'' diye devam etti.
Kevin önceki akşam partiden partiye gezmeseydin diyecekti ama dilini tuttu. Gwen Kevin'a ne düşündüğünü biliyorum der gibi baktı ve ''Elbette tatlım, sen ne istersen.'' dedi. Donna Nixon'a ''Bu filmde mi çalışıyorsun şimdi?'' diye sordu. Gwen saçları ve göz kenarları üzerinde çalışmaya başlamıştı.
''Aslında hayır. Sence sakıncası yoksa buraya seninle konuşmaya geldim.''
Sıkıntıyla iç çekti.
''Bu da nereden çıktı? Ne konuşacakmışsın benimle?''
Kevin Gwen'e baktı. Mesajı alan Gwen, ''Donna tatlım, istersen makyajını Kevin yapsın. Hem böylece rahatça konuşabilirsiniz.'' dedi.
''Tamam.''
Nixon dudakları okunacak şekilde Gwen'e sessizce teşekkür etti. Gwen fırçayı teslim edip dışarı çıktı. Karavandan çıkıp kapıyı kapamasını bekleyen Kevin işe başlamadan önce ''Seninle Tom Severance hakkında konuşmak istiyorum.'' dedi. Donna Sky bir anda gerildi. ''Özür dilerim, o konu kapandı.''
''Çok önemli, ölüm kalım meselesi.''
''Bu konuda konuşmak istemiyorum, tamam mı? Benimle kariyerim hakkında, sosyal hayatım hakkında konuşmak istersen tamam. Fakat artık kimseyle responsivizm hakkında konuşmuyorum.''
''Neden?''
''Konuşmuyorum işte.'' Kevin son 24 saat içinde sorgulama teknikleri hakkında Linda'nın tüm söylediklerini hatırlamaya çalıştı. Bir hafta önce responsivistlerin kiraladığı bir gemi Hint Okyanusu'nda battı.
''Biliyorum, haberlerde izledim. Bir dalga çarpmış... Bir ismi varmış öyle dalgaların.''
''Katil dalga'' dedi Kevin. ''Öyle dalgalara katil dalga denir.''
''Tamam işte, gemiyi bir katil dalga batırmış.''
Kevin sırt çantasından çok şık bir dizüstü bilgisayar çıkarıp Gwen'in ıvır zıvırını ittirerek tezgahın üzerine koydu. Aradığı dosyayı bulmak birkaç saniyesini aldı. Kayıt çok kaliteli değildi. Çünkü Mark Murphy Golden Dawn'da çekim yaparken yeterli ışık yoktu. Yine de ölü güverte personelinin korkunç ifadelerini ve her tarafa fışkıran kanları görecek kadar netti. Yaklaşık 5 dakika oynattı görüntüleri.
Bu neydi böyle? Yeni çektiğim bir film mi?
Bu Golden Dawn'ın içinde çekildi. Gemideki her yolcu ve mürettebat öldürüldü. Kullandıkları toksin o kadar güçlüydü ki kimse telsizden yardım bile isteyemedi. Bir başka kayıt buldu. Bu Oregon'un direğine monte edilmiş kameranın aldığı görüntüydü ve geminin batışını gösteriyordu. Projektörün ışığı üzerine vurdukça geminin adı açıkça görülebiliyordu. Donna Skye'in şaşırdığı açıkça belli oluyordu.
Bu filmleri kim çekti ve neden medyaya verilmedi?
Kimin çektiğini söyleyemem ama duyurulmamasının sebebi bunun terörist bir saldırı olması ve yetkililer bundan haberimiz olduğunu teröristlerin bilmesini istemiyorlar. Kadını takdir etti. İyilik ekini fark etmişti.
Sen şimdi, yani sen şey için mi çalışıyorsun?
Bu soruya doğrudan cevap veremem ama bu filmin bende olması yeteri kadar şey anlatıyor sanırım.
Bunu bana neden gösteriyorsun? Ben terörizm hakkında hiçbir şey bilmiyorum ki.
Senin adın soruşturmada sürekli öne çıktı ve kanıtlar bu eylemin responsivist hareket içindeki unsurlar tarafından yapıldığını destekliyor. Bunları olabildiğince yumuşak bir şekilde söylemişti. Ya ona inanacaktı ya da güvenliği çağırıp kendisini dışarı çıkarmalarını söyleyecekti. Donna'nın aynadaki görüntüsü Kevin'a baka kalmıştı. Kevin kariyeri boyunca yüzleri okuyarak değil gizleyerek para kazanmıştı. Ne düşündüğü hakkında en küçük bir fikri yoktu. Birisi kendisine gittiğin kilisenin papazı terörist dese ne yapardı bilemiyordu.
Sana inanmıyorum dedi en sonunda. Bu filmi Tom ve Heidi'yi küçük düşürmek için sen yarattın bence.
En azından kulağımdan tutup dışarı attırmadı beni diye düşündü Kevin. Neden böyle bir şey yapayım? Hangi niyetle sahte filmler yapıp sonra da sana göstermek için dünyanın öbür ucundan buraya geleyim peki?
Ne düşündüğünü nereden bileyim ben?
Donna bunları söylerken oldukça kızgın görünüyordu. Lütfen bunu sakin bir şekilde düşün. Eğer amacım responsivizmi küçük düşürmek olsaydı bunları CNN'e ya da Fox'a vermez miydim? Bir şey söylemeyince Kevin ne düşündüğünü dürüstçe söylemesini istedi.
Belki diyerek geri adım attı.
O zaman söylediklerim neden gerçek olmasın?
Responsivistler şiddete inanmıyor. Grup üyelerinin böyle bir şey yapma ihtimali sıfır. Muhtemelen radikal kürtaj karşıtları ya da onun gibi bir şeydir.
Bayan Skye, inanın bana bu işin sorumlularını bulmak için dünyadaki bilinen bütün grupları kontrol ettik. Ve ben sıradan insanlardan söz etmiyorum burada. Kevin havaya girmişti, yalanları peş peşe sıralıyordu artık. Grup içinde bir hizip olduğuna inanıyoruz. Bu korkunç eylemlere giriştiklerinden ve yenilerini de planladıklarından şüpheleniyoruz. İkimiz de biliyoruz ki bazı insanlar inançlarını en uç noktalara götürürler. Burada da karşımıza çıkan şeyin bu olduğuna inanıyoruz. Organizasyonun içindeki aşırı uçlar. Arkadaşlarına gerçekten yardım etmek istiyorsan bildiğin her şeyi bana anlatmalısın.
Peki dedi uysal bir şekilde.
Gwen gelene kadar bir saate yakın bir süre konuştular. Sonraki sahneler için birçok figüranın makyajını yapması gerekiyordu. Sonunda Kevin Donna Skye'in responsivistlerin ne işler çevirdiğine dair en ufak bir fikri olmadığını anladı. Ayrıca onun kendi başarısına hapsolmuş, mutsuz ve yalnız bir kadın olduğunu da fark etti. Responsivistlerin onu seçme sebebi de bu gerçeğe dayanıyordu. İleride bir gün kendi ayakları üzerinde durabilecek gücün kaynağını kendi içinde bulabilmesini dilemekten başka yapabileceği bir şey yoktu. Bu gerçekleşir miydi emin değildi ama yine de umut etti. Benimle konuştuğun için çok teşekkür ederim dedi Kevin. Bir yandan da bilgisayarını kapatıyordu.
Pek işine yarayacağını sanmıyorum.
Hayır, çok yararlı oldun, teşekkürler. Aynada kendisine bakmaya başladı. Yeniden seyircileri büyüleyen çekiciliğine bürünmüştü. Bir gece öncesinin yarattığı yıkım yok olmuştu. Kevin yüzündeki masumiyet ve çekicilikten oluşan sanatsal karışımı yeniden ortaya çıkarmıştı. Ona ait tek şey gözlerindeki mutsuzluktu.
19. ayrımın sonu. Sayfa 268.